Ayrım 36.
Amaçladıkları oyunun parçalarından biriydik. Kurşunlanan vücutların yakarışsız düşüşleri artık kentin ortalarında güpegündüz izleniyordu. Örtük perdelerinin ardında duran insanlar çoğunlukla bu çılgınlık diye niteledikleri, hiç kuşkulanmadıkları kendilerinden, barışseverlik duygularından sıyrılmadan soğuk ama ürkek izliyorlardı. Niçindi bütün bunlar? Niçin? Çok mu kolay sanıyor gençler bu işi diyorlardı. Belki sandığımızdan, hatta o kendi ömürleri boyu sürecek bir barışı yeterli bulanların sandıklarından da zor olabilir yapılması gerekenler. Bizse şu yıllar yılı ağız suyu akıtan okuyup adam olma sloganını, bir baş eğimlik kolaylıkla edinilen ortalama mevkileri, bir emeklilik güvencesiyle sonuçlanan dört yönü denk düşünce tembeli, hatta sorumsuzluk kaynağı dünya anlayışını teptik. Artık babalar ve oğullar arasındaki ayrım tartışmalardan bile umut beklenmeyecek gibi susmaya dönmüştü. Çocuklar evlerden gittiğinde büyükler öyle sessiz kala kalıyorlardı artlarında. Okur yazar, ana babalar, belki de çocuklar için daha engelleyici, karıştırıcı kişiler. Bizimkilerse köyden taşradan olanlar, er kişidir okuyor da önüne durmayalım derler. Biz yarı aydın olmanın tütsüsüne kendimizi tam kaptırmadan girişimlerimizin doğruluğunu kendimizce saptadık. Sonra gelecekte öteki devrimciler hakkımızdaki yargıyı vereceklerdir. Şundan hiç kuşkun olmasın Emine. Menevşem, yurdumuzun koşullarına, insan potansiyeline uygun devrimci özümlemeyi ve doğrulukla saptayacak uygulamaya geçecek olanlar bizim, düşen vücutlarımızdan, haykırışlarımızdan, eylemlerimizden zor da olsa söylemeliyiz, yanılgılarımızdan yararlar çıkaracaklardır. Bu unutulmasın. Bizim için konuşacak olanlar da anca onlardır. Evet, ne olursa olsun, doğru ya da yanlış, boşa gitmediğimizi bileceğiz. Tarihsel çizgi yerine çekilecektir. 1971'den sonra kaba güçle sağlanan o hesaplaşmaya bakıldığında, ki tek yönlü bir hesaplaşmadır bu, yargılamada zarar hanesi ve yarar hanesi dost doğru saptanacaktır. Solda vuruşanlardan çoğu yılmamıştır. Ben de yılmadım. Hani o geceyi biliyorsun, birbirimizi daha bir tanıdığımız geceyi. Acemiliğin, duygu tazeliğinin, erkekle kadının saygıyla unutulmaz bir sevgiyle birleşmeyi başardığı o gecemizi biliyorsun. Koruma, çocuklaşma ve erginleşme duygularıyla karşılıklı sarsılıp yeniden başka türlü tanıştıkları geceleriydi. İlk günün gecesi yemek masasında lokmaları zor yutuyorlardı. Gazeteler hep ellerinde. Haydar o yumuşak gülüşleriyle geziyor odayı boydan boya. Sonra sanki birden Emine'yi görüveriyor. Yanına gelip ona uzun uzun bakıyor. Bir büyülenme oluşuyor aralarında. Emine yerli yersiz kalkıp ikide bir mutfaktan bir şeyler getirip götürüyor. İşkenceye soktukları her kişiyi aşağılayabileceklerini sanıyorlar diyor Haydar. Bize bu kadar kızdıklarına göre biz yanlış yolda olamayız. Biz devletin yıkılmasını istemiyoruz. Bu gazeteler yok mu bu gazeteler? Bunların 50 yıllık koleksiyonlarına baksan başımıza hiçbir bela gelmemiş sanırsın. Hep ehveni şer peşindeler bu kağıt parçaları. Haydar gazetelerin birini alıp ötekini bırakarak vuruyor gazetelere. Bazıları yırtılıyorlar. Tan atarken konuşmaktan ve susmaktan yorgun düşüyorlar. Birlikte olmalarının 10. gününde ilk kez sevdiğince öpülüyor Emine. Unutulur mu bu? Pencerelere kırçıllaşmış aydınlık ağarken Haydar başını tutuyor onun. Gülmesi tasasızlık ediniyor bir anda. Sonraları yine o yıkık soru dolu gülme oluyor. Haydar eğiliyor, ağzı gergin, dudakları kuru. Günlerdir 3, en çok 4 saat uyuyabildiler. Haydar'ın esmerliği aklanıyor. Emine o yakınlığın sarsıcılığına şaşıyor. İkinci kez eğiliyor Haydar, onu ağzından yeniden öpüyor. Emine yok oluyor gibi, vücudu dağılıyor sanki. Anlatılmaz bir yükseliş bu ya da yoğunluğunu yitirmek. Nasıl, nasıl diyor kendine. İlk öpüşmenin vurucu şaşkınlığı. Üstelik de tam Emine'nin düşlediğince, istediğince bir öpüş bu. Senin için iyi, güzel, yiğit olmayı dilediğim bir gecedir bu diyor Haydar. Emine'nin kulaklarına bayram yerlerinin unutulmaz gürültüleri doluşuyor. Bir atlı karıncanın boyası dökük arabasında açık kumral küçük bir kız çocuğu iri iri bakınıyor. Elektrikler yanıveriyor birden. Oysa akasya ağaçlarında güneşin kızartısı bitmiş değil. Sonra çıngıl çıngıl bir kahkaha, sakız kokusu katışmış bir dondurmanın serinliği. Haydar'ın elleri saçlarından iniyor, gözleri çekingen, alabildiğine hüzünlü. Emine çenesi eğik gülüveriyor. Haydar, biliyor musun diyor. Ben senin için çiçek kurutmazdım ya, kurutsaydım ondan yıllar sonra utanmamanın yolunu bulurdum. Haydar duygularının sürçmesinden kurtulmuş soruyor. Nereden çıktı bu çiçek kurutma? Hiç diyor Emine omuz silkip. Hiç. Bağışla beni, ileri gittim. Birbirlerine erinçle, sevgiyle bakıyorlar, hem de çok yakından. Şerife, istersen diyor Emine, imzalama. Peki ya sen, sana nasıl yardım edebilirim? İmzalamaya gelince, imzalasan da yermem seni. Tekmenin, tokadın, falakanın ötesindeler artık. İnsandaki her şeyi zorluyorlar, bunu bil. Yine de hayır denebilir. Sussana sen kaltak. Sırtına yeniden inen tekmeyle sarsılıyor Emine. Kanı artık sızmayıp boşalıyor bacaklarından. Kan bacaklarını sıvana sıvana ala boyuyor. Pis faşistler, katiller, satılmışlar. Bağıran Şerife. Emine dengesini yitirip yere kapaklandığı anda ellerini dizlerine bastırıp kalkma çabasında bu bağırtı çoğaldıkça. Burnuna vuran, yeni kesilmiş ot kokusunu andıran ekşimsi kokuyu duyuveriyor. Bu akan kanın kokusudur. Götürün odaya, bunu da soyun. Bakın şimdi siz ağır damarı kopmuş orospular, bakın. Biz sizin üstünüzden bir bir geçelim de görün. Ne sandınız biz yedi sülalenizi haklarız? Ulan daha dünya kadar iş var başımızda. Gözlerini açtığında yine o battaniyeye bürülü buldu kendini. Yanına konmuş bir tas çorbanın üstünde donmuş yağlar yüzüyordu. Ekmekse kupkuruydu. Çorbayı içmeliyim, ekmeği de ne edip edip yutmalıyım diye düşündü. Sonra giyimli olduğunu sezdi. Bacaklarına yapışan pantolonu sıyırıp baktı. Kanlar kurumuştu. Eskimiş kanın rengi kahverengiyle paslı kara arasıydı. Vücudunun kokusu dayanılmaz pis bir ağırlık kazanıyordu. Ekmeği aldı. Bir iki çiğnemede midesi kabardı. Yutmaya çabaladığı lokmalarla birlikte ağzına dolu veren ekşimsi bir sıvının itisiyle kusmaya başladı. Midesinin tepkisi öylesine güçlüydü ki kusmuklar karşı duvara değin fışkırıyordu. Kustuğu sarımsı suyun içinde kara, pelteleşmiş parçalar vardı. Her yanı çekilip tükenivermişti sanki. Onun sağlığıyla acımasız oynayan genç düzenli organlarını oburlukla zedeleyenleri öfkeyle düşündü. Vücudunun taşırıp ürettiği pisliğe, bozulmuşluğa baktı. Hayvan bunlar dedi, hayvan. Yok değil, alışmışız hemen hayvan demeye. Hayvanlar elektrik şoku yapmıyorlar dövüşmeye girince. Zaten bizlerle dövüşmüyorlar. Bizi yok etmeye karar vermişler. Ne garip. Olduğumuzdan da güçlü gösterme çabasındalar bizi. Böylesine uygun bulduklarındandır. Haklı görünebilmeleri için, bazı bilmediklerimize gözdağı vermek için onlarca gereği bu. Henüz bir sınıf olmayan biz üniversiteliler, ilerinin kadrolarını oluşturacaklar, yeniden düzene sokuluyorlar. Dağlarda, kırlarda harcanan, kıtlıkta kırılan, susuzlukta kavrulan ya da yerli yabancı tezgahlarda sağılanlar adına konuşmaya çalışanlar. Belki bir sınıf değiliz ya, yurdumuzla göbek bağımızın sağlam olması çabasındayız. Bu da küçümsenemez. Tüh, pisliğime bak. İnsan aklıyla arınıp yücelir. Çevresiyle paylaştığı mutluluğu hak eder ancak. Örtülen kapıların ardında savunulmuyor artık kişilik. Şu pisliğime bak. Bu kusmukları, kokuşmuş vücudumu, bu dış çirkinliği asıl pislikten, bokluktan uzak kalabilmeyi başarmak için önemsememeliyim. Şimdi ağlayacağım. Nasıl olsa görecek kimse yok. Emine ağlarken inen gözyaşlarının ardından ellerini kollarını battaniyenin altında kümelenen vücudunu izliyordu. Birileri onu getirdiklerinde çıplaktı, şimdi ise giyimli. Onu giydirmişlerdi. Kendi giyimleri değildi üstündekiler, anca seçilebiliyordu. Ayaklarının yumuşaklaşan eğri büyürülüğünü kanlarından damlamış kabuklaşmaları, kasıklarının içten içe burulup duran kopuşunu sanki ağlamasıyla ondurmaya çalışıyordu. Yeniden battaniyeye büründü. Pisliğin, açlığın, kusmuğun tiksinç kokları ortasında küçülüp büzülmeye çalıştı. Organları isteğine karşı koyuyordu. Kıpırdanamadı, toparlanamadı, çözülmüş kaldı Emine. Omzuyla başını kıstı. Büyük gayretle niye yaptığını bilmeden kollarını başından aşırmaya çalıştı. Becerip beceremediğini denetlemek için bakındı. Yarı karanlıkta kollarını başının çevresine dolanmış gördü. Kıvandı. Yeniden güvendi kendisine. Elektrik ışığının sızdığı sarı, sivri açıklıklar bir ölçüde kapanmıştı. Yeniden üşümeye başladı. Titreyişi dişlerinin birbirine çarpmaya dönmesiyle sıtma benzeri bir nöbeti andırana değin böyle bekleyecekti. Kaç kez aynı aşamaları geçmişti. Sonra ateşin ardından gelecek sanrılar, düşler evreninde yok olmalarsa ondan sonraydı. Şimdi üşümenin kıvandıran süresince ağlaya titreye küçük bir kız usluluğuyla bekleyecekti. Üşümesi giderek artıp soğuklaşma ensesine vurduğunda günlerdir yer yer kopup duran saçlarının dikenleştiğini sezdi. Donmasının doruğa vardığı an başlıyordu. Böylesini Erzurum'da bile duymuş olamazdı. O ak taze soğuk, meraklı küçük bir kızın tanıdığı masalsı oyun güzellikleri içindeydi o yıllar. Okul tatildi. İnsan soluduğunda ciğerine vuran, tutan, donduran kışlardan biriydi. Seçil gittikten sonra okullar kapanmıştı bir süre. Birçok sabah yatağının içinden çıkmayıp yok olma istekleriyle doluyordu Emine. Seçil'i görmemeye, onun gitmişliğine alışamıyor, ablasından arda kalan Somya'nın boşluğuna alabildiğine büyüyen açıklığa bakmaktan kaçınıyordu. Bir sabah sırtında dolaşan uçucu bir dokunuşla döndüğünde Kiraz'ı görmüştü ardında. Emine'ye eğiliyordu Kiraz. Kara, uzun kirpikleri ıslak, topaklaşmış, ayrık ayrık duruyordu. Yüzünün solgunluğuna karşın küçücük burnu kızarmıştı. Eline sarılmıştı hemen Emine Kiraz'ın. ''Ağlama Emine Hanım'' demişti Kiraz. ''Dertlenip gönlünü yaralama. Ablan Seçil Hanım büyük yere gitti. Buralar ne ki? Sen de gidicisin, ağlama. Buralarda kalan donar, buyar kışın elinde.'' ''Donmaz Kiraz, ne diyorsun sen? Soba yanıyor. Hem burada lisede var biliyor musun? Şu gönül verme işi olmasaydı.'' ''Zordur, ben de nineme yangınım. Cerenler gibi gözyaşı dökerim bilirsin. Ninem bize derdi ya ceyranlar ölümcül yara aldığında, tutkunluğunu yitirdiğinde, Ademoğlu benzeri ağlarlarmış. Gamlarını dile vuramadıklarındandır. Ninemiz derdi ya ceyranın yara almışı 3 damla gözyaşını akıtanda dağların aşılmazından geçmiş ama ana rahmine düşmemiş 3 yiğidin yüreğine kan otururmuş. Sonradan o yiğitler yalan dünyaya doğduklarında başkasının lokmasına el atanlara kılıç çekici olurlarmış. İçini kara etme Emine Hanım, derdini dökücü ol, Kiraz'ı anlat, o dinlesin. Emine Kiraz'ın boynuna kollarını sıkıca dolamış, sanki ayrıldığı kişilerin tümünü onda kucaklıyormuş gibi sarmıştı. Kara tren raylarında hızlanan tekerleri, sırtında kaputuyla karın boranında belirsizleşen leylim nineyi, Emine'nin açık seçik bilemediği büyüklerince anlatılanlardan çıkarıp gönlünce süslediği bir takım eski sevgili ölüleri Kiraz'da yüceltip yakınlaşıyormuş gibiydi. Evin boşluğu Kubilay'ın annesiyle babasının yanından ayrılmama şımarıklılığı, her koşulda kendine kolayı seçip alan çocuk bencilliğini içinden geçiren Emine, Kiraz'a o güne değin olmadığınca sevecenlikle yaklaşıyordu. Seçil'in uğurlandığının akşamı yemek masasının başında toplandıklarında Emine özellikle babasının gözlerini görmeye çalışmıştı. Kubilay'ın bir ara okulun bahçesine kaçarak onları şaşırtmasından önce gülerek sonra kuşkuyla durmamacasına söz ediyordu annesi. ''Selahattin, Lamia öğretmen cin gibi bu çocuk vallahi'' dedi. ''Ne ara çıktı canım, okul boş ya, hademelerin de temizlik işlerini falan artırdık. 2-3 gün şöyle dipten doğruğa her yanı arıtsınlar istedik. Bu oğlun var ya senin, fırlamış dışarı. Ateşin var mı? Uzat bakayım başını Kubilaycığım. Alnında ateşi mi var ne Selahattin?'' Kubilay'ın tombul sıkı yanaklarında dalgalanan gülücüklerini hastalık sözü silivermişti. Alnına değen babasının elini görme çabasıyla gözlerini yukarı kaldırırken akları çoğalan o bakışlardaki duygusuzluk Emine'yi irkiltmişti. ''Yok bir şey çocuğun'' demişti babası. ''Meraklanma Nüveyre. Siz bugün soğukta mı oturdunuz? Baksana hiçbir yan iyi ısınmamış. Kiraz artık toparlansa falan diyorum. Havalar berbat. Sobayı geçirmeden devamlı yakmak lazım. Bu kızın şaşkınlığı bitse iyi olacak.'' Ben hep yattım demişti Emine. Kiraz'ın da keyfi yok anne. Elbette olmaz demişti annesi. Elbette olmaz. Artık düzenlenecek şeylerden biri de Kiraz'dır yeni evimizde. Annesi bir yandan Kubilay'ın tabağına büyük bir parça et koyuyor, öte yandan da sözlerinin etkisini arttırmak için başıyla sert devinimler yapıyordu. Oğluna gözlerinde erimiş sevecenlikten çok yaltaklanma denebilecek bir anlamda bakıyordu. O küçük oğlanın annesindeki bu değişmeleri, kendine yönelik bu özel davranışları o yaşlarda bile sezdiği açıktı. Yeniden yemeklerini yemeye giriştiklerinde Kubilay'ın Seçil için hiçbir şey sormayışına öfkelenivermişti Emine. O sabah uğurladıkları ablasının sanki daha önceleri aralarında yaşadığını bilmez görünen bu kişilere yabancılayarak bakmış, "Seçil ablam bugün İstanbul'a gitti Kubilay," demişti. "Artık orada kalacak. Biz onu anca oraya gidersek görebileceğiz. Sen aramayacak mısın? Hani sana kağıttan tuzluklar, uçaklar yapardı." Emine'nin sesi titriyordu. Güçlü olmak gerekliliğini o anda bilememişti. Masadakiler bu titreyen sesle konuşan küçük kızı ciddiye almayacaklardı elbette. Yıllarca sonra değmeyenlerin yanında duygularını açığa vurmanın gerektiğini sık sık anacağı özgün bir aile toplantısında öğrenmeye başlamıştı. Babası tedirginliğini açığa vuran bakışlarıyla dönmüştü Emine'ye. Annesi salata tabağını gereksizce öteye itelemişti. Kubilay boş gözleri, dudaklarına sıvaşmış salçanın kızıllığıyla öylece baka kalmış. "Niçin gitti ablam?" demişti. "Şimdi oraya varmış mıdır?" "Hayır," demişti Emine. Birden ağlamaya başlamıştı. Ağladıkça öfkesi kendisine dönüyordu. "Hayır, daha varmadı. İstanbul buradan çok uzak. Bize mektup yazacak. Orada yalnız." "Orada yalnız değil," demişti annesi. Sesi sivri ve baskındı. "Anneannenin yanında. Nemide teyzen de var. Nemide de evlenecekmiş ya, yine de onları sarıp sarmalar. Ne oluyorsun kızım sen? Görüyorsun Selahattin, daha Kiraz'la alıp başlarını kaçmalarının utancı dağılmadan ortanca kızınız yine asilik ediyor. Beni bırak ya babanın telaşını bilmiyor musun? Ceket falan bile giymeden sokaklara fırladı sizi aramak için. Sen Emine ne diyeyim, kime çektin anlamıyorum. Bir de tutmuşsun küçücük çocuğu üzmeye çalışıyorsun. Üzülse ne olacak anne? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl durur Kubilay? Ablam ne çok sever onu. Ağlamak istemiyorum. Ağlamama bakmayın. Sus diyorum yeter. Daha küçük Kubilay. Neresi küçük onun? Hademe Kader'in oğulları var ya, biri Kubilay kadar. Peki onlar küçük değil mi? Yaşıtım olan gün boyu kar küredi bugün kapıda. Elleri karardı soğuktan. Kubilay kadarı babasına okulda yardım ediyor. Siz de tutmuş, Kubilay küçüktür, ablası için bile üzülmesin diyorsunuz. Artık ağlamadığını anladığında öylesine bir büyüklenme almıştı ki içine Emine'nin, babasının yerinden doğrulup yanağını okşadığını neden sonra görmüştü. Bu tütün kokan elin bir şeyler iletmek isterce Emine'ye uzatışını, coşkusunu belli etmeme çabasıyla kıpırtısız izlemişti. Annesi birbirlerine dalmış baba kıza kısacık bakıp Kubilay'ın konu dışı kalmasından memnun olmuştu. Kubilay ise çocuksuluğunun aptallık duygusu salan aldırmazlığıyla yemeğini yemeyi sürdürmüştü. "Haklısın Emine," demişti babası. "Ablanı hepimiz özleyeceğiz. Onun doğumunu bugün okulda yeniden düşündüm. Yıllar yıllar geçti aradan. Unutmuş olmalıydım değil mi? Bir bir çıkıp geldi her şey. İlk çocuk, ilk baba oluş, ilkler nedense çok önemli oluyor. Özel yaşama belirlemesinde ağırlıkları var ilklerin. Ve ablan Seçil, dünyadaki çocukların çoğunluğu gibi o da sabaha karşı doğdu. Yeni bir ad aradık. Yeni ad, az duyulur bir ad. Seçil dedik. Göbek adı anneannenin adı oldu. Hacer Seçil. Tabii ben de dünyada ilk baba olan adammışım gibi gururlandım. Günlerce eve her girişimde gidip kızıma baktım. Annen de bilir. Onunla yazışacağız. Yazları yine hep birlikte olacağız. Sen denizi görmedin sayılır. Gör bak, çok seveceksin. Kadir'in çocuklarıyla Kubilay'a gelince. Onlar başka diyerek babasının sözünü kesmişti annesi. Söylenenlerin isteklerinin dışına kaymasını yersiz bulduğunu belirten sertliğiyle yürütüyordu konuşmasını. Hademe Kadir'in oğluyla Kubilay'ı karşılaştırmak Emine'nin çocuksu yanılgısıdır. Ben hep söyledim Selahattin, bak bu ortanca bizi çok yoracak. Daha otoriter olmalıyız. Anlıyor musun söylediklerimi? Seçili yola koyduk. Bundan pek umutlu değilim. Yo, haksızsın deme. Yaşı ne, başı ne deme. Bak kızım, şunu unutma. İnsanların arasında çok fark vardır. Kimi akıllı, kimi aptal. Kimi güzel, kimi çirkin olur. Kalkmışsın Kadir'in oğullarıyla Kubilay'ı kıyaslamaya. Küçük oğlan bir yana, seninle yaşıt olanı kerrat cetvelini ezberleyene kadar sınıf bölmelere geçti. Bunların çoğu akıllı olmuyor. Yoksa biz az mı çabalıyoruz? Neden anne? Niçin? Canım işte doğuştan. Sonra bir de Kubilay'a bakalım. Oğlum akıllıdır benim. Seçil için üzüntün bitsin. O ileride ayrıca teşekkür bile edecektir. Ziyaretçileriniz var. Hazırlanın. Aylar ya da haftalar geçmişti. Bir süre sonra onu kapattıkları yerden almışlardı. Yara yerleri solup şişler inene değin gereken günler tamamlanmıştı demek. Onlarca belirlenmiş bu zamanın bitiminde Emine tanımadığı bir yorgunluğun tükenişin sınırlarında kusmuş, terlemiş, sancılanmış ve yapayalnız beklemişti. Vücudundaki zayıflamayı elleriyle yoklamış, zamanı ve mekanı denetlemenin garip, ezici hüznünü tatmıştı. Sonradan buraya ilk sokulduğunda üstünde olan giyimlerini yeniden geri vermişlerdi ona. Saçlarını taramak istediğinde tutamların iniverişindeki kolaylığa ilgisiz bakmıştı. Koyu kumraldan sarıya vuran renkler yığınının oluşturduğu telleri topaklamış, kısaca bir an avucunda tutmuştu. Ensesinde bir zamanlar sıkıca tokaladığı gür saçlarını unutmuştu artık. Geçeneği yürürken atılıp sokulduğu, işkence edildiği yerleri kesin bilip çıkaramıyordu. O anda belleğine kazınmış sesleri, sezgileriyle saptadığı boyutları biliyordu. Bir hastalık sonrasının kansız, sakar tükenmişliği içinde yürüyordu. Tutukluları görüşmecilerle ayıran noktaya gelene değin kalabalığın arasında onları, yakınlarını belirleyip ayırınca yüreğinde en küçük bir titreşim olmamıştı. Bu Emine'nin bile doğal bulamayacağı koyu aldırmazlık, acı verecek denli bir taşlaşmaydı. Görüşme bölümüne yaklaştıkça tanımadıklarını izliyor, topluluktaki yabancı ama dost sayılabilir yüzlere coşkunlukla bakıyordu. Oysa annesi oradaydı. Birlikte yaşanmış yılların çarpıtılmış, deşilip çürütülmüş kavramlarıyla yüklenmiş oradaydı. Güneşin uzaklarda bir yerde parladığı, camlarda kırılan diri ışıklardan belliydi. Görevlilerin etkili olma kaygısıyla sert adım atışlarını, köşeli devinimlerini sürdürdüğünü bakmadan biliyordu Emine. İlk görüşmeciye çıktığı gündü. Ve o oralarda değildi. Başkalarıyla beraberdi. İşte annesi karşıda. Yaşamasının ikinci büyük acısını yaratan ortanca kızını bekliyordu. Büyük kızın kendini öldürmeye girişmesi isteklere uygun bir sona bağlandıysa da ortanca kızın tutuk evlerine düşmesi ailece hazır olmadıkları başa çıkılmaz bir kargaşaydı. Son aylarda kamuoyunu olumsuz yönde oluşturan niteliklerle değerlendiriliyordu bu olaylar. Gazeteler, radyolar, kocasının uzun uzun dalıp gitmeleri ve bir gece Selahattin Kozlu öğretmenin Emine'nin bir ilkokul resmini bulup iki koca ak kordelanın sıkıştırdığı yüzde incecik bir çocuk kız bakıyordu. Elinde gezdirerek büyüdü de yavrum ha, kim derdi ki Nüveyre demesine karşı çıkacak uygun sözler bulamayışı. Annesi duruma uygun düzenli ivecenliğiyle sırtında deve tüyü pardesüsüyle angora boyun atkısıyla demek mevsim değişmişti. Nedense takmadığı peruğundan ötürü çökük görünen avurtlarıyla yaklaşıyordu. Emine ise gün ışığını bollukla görebildiği bu yerde içinde boy atan duyguları rahatlıkla sunabileceği yeni bir yüz arıyordu.